Ayrım 2.
Atsız Çocuk, Dave Pelzer, 1. kaset 2. yüz, sayfa 34. Babama çocuğu disiplin altına almaya çalıştığını ve böyle armağanlar alarak otoritesini zedelediğini söylüyordu. Babam kendisini savundukça annemin öfkesi de artıyordu. Babamın kaybettiğini ve artık iyice yalnız kaldığımı anlamıştım. Bu olaydan birkaç ay sonra annem küçük izcilerin annesi olma görevini üstlendi. Küçük izciler evimize geldiklerinde onlara inanılmaz biçimde iyi davranıyordu. Çocukların bazıları bana kendi annelerinin de benim annem gibi olmasını ne kadar çok istediklerini dile getirdiler. Onlara hiçbir şey söylemedim. Acaba annemin gerçek kimliğini bilselerdi yine aynı şeyi isterler miydi? Annem küçük izcilere annelik görevini yalnızca birkaç ay sürdürebildi. Bu işten vazgeçtiğinde çok sevindim. Çünkü izci toplantılar için çarşamba akşamları ben başka çocukların evlerine gidebilecektim. Bir çarşamba günü formamı çıkarıp izci giysilerimi giymek üzere eve geldim. Annemle evde yalnızdık. Yüzüne baktığımda annemin o gün nasıl olduğunu hemen anladım. Önce her zamanki gibi yüzümü aynaya sürttükten sonra kolumdan tutup beni zorla arabaya bindirdi. Beni yeni izci annesinin evine götürürken eve döndüğümde bana neler yapacağını anlattı. Ön koltukta köşeye sinmiştim. Ama hiç sesimi çıkarmamam ve ondan mümkün olduğunca uzak durmam da işine yaramamıştı. Sürücü koltuğundan uzandı, çenemi tutup yüzümü yüzüne yaklaştırdı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Sesi korkuştu. İzci annesinin evine vardığımızda koşarak kapıya gittim. İzci annesine ağlayarak kötü bir çocuk olduğumu ve bu yüzden toplantıya katılamayacağımı söyledim. İzci annesi gülümseyerek yüzüme baktıktan sonra bir dahaki toplantıya beni de beklediğini söyledi. Bu onun son görüşüm oldu. Annem bir gün evde üzerimdeki her şeyi çıkartıp mutfaktaki fırının yanına geçmemi söyledi. Biraz korku, biraz da utanç duygusuyla titremeye başladım. O zaman bana işlediğim suçun ne olduğunu açıkladım. Kardeşlerim de beni okula bıraktıktan sonra öğle tatillerinde de gelip bizi seyrediyormuş gizlice. O gün beni çimlerin üzerinde oynarken gördüğünü söyledi. Annemin kurallarına göre en büyük yasaklardan biri buydu. Ona çimlerde hiç oynamadığımı söyledim. Annemin bir hata yaptığına inanıyordum. Annemin koyduğu kurala karşı çıkmanın ve gerçeği söylemenin ödülü olarak yüzümün ortasına bir yumruk yedim. Sonra fırının üzerindeki ocakları yaktı ve bana gazetede oğlunu ocakta yakan bir anne hakkında bir haber okuduğunu anlattı. Çok korkmuştum. Beynim uyuşmuştu. Dizlerim titriyordu. O anda yok olmak istedim. Gözlerimi yumdum. Gözlerim kapalıyken annem sıkı sıkı koluma yapıştı. Yaşamımı cehenneme çevirdin dedi. Şimdi cehennemin ne olduğunu sana ben göstereceğim. Annem kolumu mavi renkli bir alevle yanan ocağın üzerine getirdi. Sıcaktan kolumdaki derinin patlayacağını hissettim. Yanan kolumdaki tüylerin kokusu sardı havayı. Ne kadar çabalasam kolumu annemin elinden kurtaramıyordum. Sonunda ellerimin ve dizlerimin üzerine yere düştüm. Kolum üflüyordum. Sarhoş babanın burada olup seni kurtaramaması ne acı, dedi dişlerinin arasından. Sonra da bana ocağın üzerine çıkmamı söyledi. Yanmamı seyretmek istiyordu. Ağlamaya, yalvarmaya başladım. Çok korkmuştum. Protesto eder gibi ayağımı yere vurdum. Fakat annem hala ocağın üzerine çıkmam için ısrar ediyordu. Alevleri seyrederken gazın kesilmesi için dua ediyordum. O anda ocağa çıkmamak için ne kadar uzun bir uğraş verirsem yaşama şansımın o kadar fazla olduğunu anladım. Ron çok geçmeden izci toplantısından dönecekti ve annem evde bir başkası varken bu kadar çılgın davranmıyordu. Hayatta kalmak için savaş vermeliydim. Arkamdaki saate göz attım. Zaman ne kadar yavaş geçiyordu. Annemi oyalamak için ona soru sormaya başladım. Sorularım onu daha da öfkelendirdi ve kafama ve göğsüme yumruk atmaya başladı. Annemin öfkesi arttıkça kazandığımı anladım. Yapacağı hiçbir şey ocakta yanmaktan daha kötü olamazdı. Sonunda sokak kapısının açıldığını işittim. Gelen Ron'du. O anda tüm bedenimin rahatladığını hissettim. Annem kaybettiğini anlamıştı. Bir anlık bir şaşkınlık yaşadı. Ben de o şaşkınlık anını fırsat bilip yerdeki giysilerimi kaptığım gibi bodruma indim. Alelacele giyindim. Duvara yaslandım ve annemi alt ettiğimi anladığım ana kadar titredim. Birkaç çok değerli dakika sayesinde hayatta kalmıştım. Hayatta kalma için kafamı kullanmıştım. İlk kez kazanan ben olmuştum. O karanlık ve nemli bodrumda tek başımayken ilk kez hayatta kalabilmemin mümkün olduğunu anlamıştım. Annemi alt edebilmek için her taktiğe başvurmaya karar verdim. Eğer hayatta kalmak istiyorsam ileriye yönelik kararlar almam gerektiğini biliyordum artık. Çaresiz bir bebek gibi ağlamaktan vazgeçecektim. Hayatta kalmak için ona karşı direnecektim. Bir daha beni dövmemesi için ona yalvarıp doyuma ulaşmasını sağlamayacaktım. O gün bunun için yemin ettim. Bodrum'un serinliğinde tüm bedenim hem korkudan hem de öfkeden titriyordu. Yanık kolumun acısını yalayarak hafifletmeye çalıştım. Acıdan haykırarak ağlamak istiyordum. Ama ağlayarak anneme zevk vermek işime gelmiyordu. Yukarıda Ron'la konuştuğunu, ona kendisiyle nasıl gururlandığını ve onun hiçbir zaman David gibi kötü bir çocuk olmayacağından nasıl emin olduğunu anlattığını duyuyordum. Yemek için verilen savaş. Annem beni yaktığı yaz tatilinden sonra okul kaçmak için tek umudum olmuştu. Kısa süren bir balık avı yolculuğu dışında annemle ilişkimiz dayak ve saklanmak üzerine kuruluydu artık. O beni dövüyor, ben de dayak yer yemez huzur bulmak için Bodrum'a kaçıyordum. Eylül ayı ile birlikte okullar açılmış, yaşama huzur gelmişti. Yeni giysilerim ve yeni, pırıl pırıl bir yemek çantam olmuştu. Fakat annemin bana hiç yıkamadan her gün aynı giysileri giydirmesi nedeniyle Ekim ayı geldiğinde giysilerim çoktan eskimiş ve yırtılmıştı. Üstelik çok kötü kokuyorlardı. Yüzümdeki ve kollarımdaki yaraları ve morlukları kapatmaya da bir çaba göstermiyordum. Okulda bir yaralarım hakkında bir soru sorduğunda annem beynimi yıkayarak öğrettiği bahanelerden birini buluveriyordum. Artık annem bana akşam yemeği vermeyi de unutur olmuştu. Sabah kahvaltısı konusunda da durumum pek iyi değildi. Annem bana karşı iyi olduğu günlerde yalnızca kardeşlerimden artan mısır gevreklerini yememe izin veriyordu. Elbette yapmam gereken ev işlerini zamanında bitirmem koşuluyla. Geceleri o kadar aç oluyordum ki aç bir ayının karnı gibi kurulduyordu karnım. Geceleri yatağımda uzanırken yemek yediğimi düşünüyordum. Kendi kendime belki yarın akşam yemeği yiyebilirim diyordum. Açlıktan gözlerime bir türlü uyku girmiyordu. Saatler sonra yorgun düşüyor ve uykuya dalabiliyordum ancak. Düşlerim genellikle dev hamburgerlerdi. Düşlerimde o kocaman hamburgerleri sıkı sıkı tutuyor, ağzıma götürüyordum. Hamburgeri en ufak ayrıntısına kadar görüyordum. Köftenin yağını, üzerindeki erimiş kaşar peynirini görüyordum. Marulla domates arasında ise ketçap ve mayonez vardı. Hamburgeri yüzüme yaklaştırıyor, ağzımı açıyordum. Ama hiçbir şey olmuyordu. Bir daha, bir daha deniyordum. Ama ne kadar çabalarsam çabalayayım, hamburgerin tadını bir türlü alamıyordum. Gözlerimi açtığımda uykuya daldığımdan daha aç oluyordum her zaman. Açlığımı hiçbir zaman bastıramıyordum. Düşlerimde bile. Yemekler üzerine düşler görmeye başladıktan kısa bir süre sonra okulda yiyecek çalmaya başladım. Karnım biraz korku, biraz da umutla gurulduyordu. Umutla diyorum çünkü birkaç dakika sonra mideme bir şeyler gireceğini biliyordum. Korkuyordum çünkü her an birinin yemeğini çalarken yakalanacağımı biliyordum. Her zaman daha ders zili çalmadan sınıf arkadaşlarım bahçede oynarlarken çalıyordum. Duvardan atlayıp sınıfa pencereden giriyor, kendi yemek çantamı da yanıma alıp kimsenin görmemesi için sıraların arasında çömelerek geziniyor, herkesin yemek çantalarını açıyordum. İlk birkaç gün sorun olmadı. Fakat daha sonra bazı öğrenciler olan biteni fark etti. Tatlıları, çikolataları yok olmaya başlamıştı. Çok geçmeden bütün sınıf arkadaşlarım benden nefret etmeye başladılar. Öğretmenim durumu okul müdürüne açtı. O da her şeyi anneme haber verdi. O zaman daha çok dayak yemeye başladım. Üstelik artık bana hemen hemen hiç yemek vermez olmuştu. Hafta sonlarında da hırsızlığım yüzünden bana yemek vermemeye başladı. Pazar geceleri yakalanmadan hırsızlık yapmanın yollarını ararken ağzım sulanıyordu. Planlarımdan biri diğer sınıflardan yiyecek çalmaktı. Çünkü onlar benim hırsız olduğumu bilmiyorlardı. Pazartesi sabahları annemin arabasına iner inmez doğru öbür sınıflara gitmeye başladım. Kısa bir süre bu durum böyle devam etti. Fakat çok geçmeden okul müdürü hırsızın ben olduğumu anladı. Evde ise açlık ve şiddet cezası hiç aralıksız sürüyordu. Artık ailenin diğer bireyleri bana aileden biri değilmişim gibi davranıyorlardı. Evet yaşıyordum ama varlığımı kimse tanımıyordu. Artık annem adım bile kullanmıyor, benden yalnızca çocuk diye söz ediyordu. Aileyle birlikte sofraya oturmamama, kardeşlerimle oyun oynamama ya da televizyon izlememe izin verilmiyordu. Hiç kimsenin yüzüne bakmama ya da biriyle konuşmama da izin yoktu. Okuldan döner dönmez annemin verdiği ev işlerini yapmaya koyuluyordum. Ev işleri bitince de doğruca Bodrum'a iniyor, onlar yemeklerini bitirdikten sonra sofrayı toplayıp bulaşıkları yıkamak için yukarıya çıkıyordum ancak. Bodrum'da otururken ya da uzanırken yakalanırsam bunun sonucu da çok kötü oluyordu. Artık annemin kölesiydim. Tek umudum babamdı. Babam bana bir parça yiyecek bir şeyler kaçırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Sürekli olarak annemi sarhoş etmeye çalışıyordu. Sarhoş olunca annemin ruh halinin değişeceğini umuyordu hep. Bana yemek verme konusunda annemin kararını değiştirmek için çok şey yaptı. Hatta onunla pazarlık bile etti. Ona istediği her şeyi alacağına bile söz verdi. Fakat bu girişimlerin hiçbiri işe yaramadı. Annem bu konuda kaya gibi sertti. Üstelik sarhoş olduğu zaman her şey daha da kötüye gidiyordu. Annem artık bir canavar olmuştu. Babamın benimle ilgili çabalarının annemle olan ilişkisini zedelediğini biliyorum. Çok geçmeden gece yarıları kavga etmeye başladılar. Yatağımdan işitiyordum. Sonunda kulakları tırmalayan bağırışlara kadar varan kavgalarını. O saatte ikisi de iyice sarhoş oluyordu ve annemin çılgın çığlıklarını ve küfürlerini işitmemek için kulaklarımı tıkamak zorunda kalıyordum. Kavga hangi nedenle çıkmış olursa olsun kavganın konusu hep ben oluyordum sonunda. Babamın bana yardım etmek istediğini bilmeme karşın yatağımda korkuyla titriyordum her kavgada. Babamın kavgayı kaybedeceğini ve ertesi gün her şeyin benim için daha kötü olacağını çok iyi biliyordum. Kavga etmeye ilk başladıklarında annem arabasına atlayarak evden çılgın gibi gidiyor, bir saat geçmeden geri dönüyordu. Ertesi gün ikisi de hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Babam bir bahaneyle yanıma, bodruma bir parça yiyecekle geldiği zaman ona çok müteşekkir oluyordum. Bana yiyecek getirmek için elinden geleni yapmaya söz veriyordu hep. Annemle babamın arasındaki kavgaların sayısı arttıkça babam da değişmeye başladı. Kavgaları biter bitmez çantasını hazırlayıp erkenden işe gider olmuştu. Babam evden çıktıktan sonra annem bağırarak beni yatağımdan kaldırıp mutfağa götürüyordu. Pijamalarım da karşısında tir tir titrerken beni dövmeye başlıyordu. Bu dayaklara dayanabilmek için değişik numaralar yapmaya başlamıştım. Yere yatıyor, sanki artık hiçbir gücüm kalmamış gibi numara yapıyordum. Bu taktik de bir süre sonra işe yaramaz oldu. Her seferinde annem kulağıma eğilip bağırıyordu. Alkol kokan nefesinden nefret ediyordum. O gecelerde bana verdiği mesaj hiç değişmiyordu. Babamla arasındaki sorunun nedeni bendim. Bazen o kadar yorgun düşüyordum ki bacaklarım titremeye başlıyordu. Tek kaçışım gözlerimi yere eğmek ve annemin öfkesini geçeceği anı beklemekti sabırla. İkinci sınıfa geçtiğimde annem dördüncü çocuğuna hamileydi. Öğretmenim Bayan Moos bana artık özel bir ilgi göstermeye başlamıştı. Dikkatim konusunda bana değişik sorular sormaya başladı. Ona yalan söylüyor, geceleri çok televizyon izlediğim için geç yattığımı dile getiriyordum. Fakat yalanlarım onu ikna etmiyor, hala neden bu kadar uykusuz kaldığımı sorguluyordu sürekli. Ayrıca giysilerimin pisliği ve bedenindeki yara izleri de ilgisini çok çekiyordu. Annem her zaman dış görünüşüm konusunda neler söylemem gerektiğini öğrettiği için ben de doğrudan annemin söylediklerini iletiyordum Bayan Moos'a. Aradan aylar geçtikçe Bayan Moos'un bana olan ilgisi de arttı ve bir gün okul müdürüne hakkımdaki kaygılarından söz etti. Okul müdürü benim yiyecek hırsızı olduğumu bildiği için annemi okula çağırdı. O gün eve döndüğümde annem bir atom bombasından farklı değildi. Her zamankinden daha kötü davrandı bana. Hippi kılıklı bir öğretmenin kendisini okula çağırtmasına çıldırmıştı. Ertesi gün yeniden okula gidip bu saçma sapan suçlamalar yüzünden okul müdürüne çıkışacağını söyledi. O günkü dayakta iki kez burnum kanadı ve bir dişim kırıldı. Ertesi gün okuldan eve döndüğümde annem sanki milyon dolarlık bir ödül kazanmış gibi gülümsüyordu. Bana müdürü görmeye giderken nasıl şık giyindiğini ve bebek kardeşim Russell'la birlikte okula nasıl gittiklerini, ona oğlu David'in ne kadar aktif ve düş gücü ne kadar zengin bir çocuk olduğunu söylediğini anlattı. Müdüre David'in özellikle yeni kardeş Russell'ın doğumundan sonra dikkat çekmek için oraya buraya çarptığını, kendisine zarar verdiğini anlatmıştı. Bir yılanınkine benzeyen albenisini kullandığından, kardeşime yalandan nasıl sarıldığından çok eminim. Müdüre David'le ilgili herhangi bir sorun olduğunda kendisini arayabileceklerini söylemişti. Okulda kimsenin aç bırakıldığım ya da dövüldüğüm gibi iddialarıma kulak asmamalarını söylemişti. O gün mutfakta annemin kendisiyle gururlanmasını dinlerken büyük bir boşluğun içine düşmüştüm. Annem o gün mutfakta bana görüşmesini anlatırken onun kendisine olan güvenin arttığını ve kazandığı bu güvenin benim için çok daha zararlı olacağını anlamıştım. Yok olmayı diledim o an. Bir daha hiçbir canlıyı görmemeyi diledim. O yaz ayrıca Rasin nehrinde tatil yaptık. Artık annemle olan ilişkim biraz daha iyiydi. Ama o sihirli duygu yok olmuştu. O yürüyüşler, anlattığı öyküler geçmişte kalmıştı. Daha çok bungalovda oturuyorduk. Johnson's Beach'te bile sık sık gitmiyorduk artık. Babam bir gün üçümüzü yakında kurulan büyük bir kaydırağa götürerek tatilimizi daha eğlenceli bir hale getirmek istedi. Daha çok küçük olan Russell annemle evde kaldı. Bir gün Ron, Stan ve ben komşumuzun bungalovunun bahçesinde oynarken annem bizi hemen eve çağırdı. Eve girince de beni gürültü yaptığım için azarladı. Ceza olarak da babam ve kardeşlerimle beni bir daha kaydırağa göndermeyeceğini söyledi. Köşede bir sandalyeye oturdum. Bir yandan titrerken bir yandan kaydırağa onlarla birlikte gidebilmek için dua ettim. Annemin aklına kötü bir şeyler geçirdiğinin farkındaydım. Babam ve kardeşlerim gider gitmez Russell'ın kirli bezlerinden birini getirip yüzüme sürdü. Hiç hareket etmeden oturmaya çalışıyordum. Çünkü kıpırdarsam daha kötü şeyler yapacağını biliyordum. Başım bile kaldırmıyordum. Annemin yüzünü görmüyordum ama soluğunu işitiyordum. Bana bir saat kadar gelen bir zaman geçtikten sonra annem yanıma diz çöktü ve tatlı bir sesle "Ye onu," dedi. Gözlerine bakmamaya çalışarak başımı hafifçe kaldırdım. İçimden "Asla," dedim. Daha önceki olaylardan çok iyi bildiğim gibi annemin söylediği bir şeyi yapmamak yapılacak en yanlış işti. Annem yüzüme iki tokat attı. Sıkı sıkı sandalyeye tutundum. Çünkü yere düşersem tekmeleyebilirdi. "Sana ye," dedim, dedi dişlerinin arasından. Taktik değiştirip ağlamaya başladım. Kendi kendime düşünmeye başladım. Hızlı hareket etmesini engelle. Konsantre olmaya çalışarak içimden saymaya başladım. Tek müttefikim zamandı. Annemin ağlama tepkisi beni daha çok dövmek oldu. Yalnızca Russ'ın ağlamasını işitince duruyordu. Yüzüm kardeşimin kakasına bulanmışken bile durumumdan hoşnuttum. Kazanabileceğime inanıyordum. Yüzümü yere sürerek yüzüme bulaşan kakaların bir kısmından olsun kurtulmaya çalıştım. Annemin Russ'la Nin'in söylediğini işitiyordum. Onu kucağında sallıyor olmalıydı. Kardeşimin uyumaması için dua ettim. Fakat birkaç dakika daha sürdü şansım. O kadar. Annem gülümseyerek mutfağa geldi yeniden. Beni ensemden tutarak tezgaha itti. Mutfak tezgahının üzerinde yeni bir kirli bez vardı kardeşimin. Bezden gelen koku midemi bulandırdı. "Şimdi bunu yiyeceksin işte," dedi. Beni ocağa oturtmak istediği günkü ifadenin aynısı vardı yüzünde. Başım hiç kıpırdatmadan duvardaki saate bakmaya çalıştım. Fakat saat tam arkamdaydı. Saati göremediğim zaman kendimi çaresiz hissediyordum. İçinde bulunduğum durumu kontrolüm altına alabilmek için herhangi bir şeye konsantre olmam gerektiğini biliyordum. Saate bakamadan annem yeniden beni ensemden yakaladı ve "Ye onu," dedi. Soluk almamaya çalışıyordum. Bez korkunç kokuyordu. Bezin üst ucuna konsantre olmaya çalıştım. Saniyeler geçmek bilmiyor, her saniye bir saate dönüşüyordu. Annem planımı anlamış olmalı ki yüzümü beze bastırıp iki tarafa doğru sürtmeye başladı. Böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum. Başımı ittiğini fark ettiğim anda gözlerim ve ağzımı sık sık kapattım. Beze önce burnum değdi. Fakat başımı o kadar hızlı itmişti ki o anda burnumdan ılık bir şey aktığını hissettim. Nefes almamaya çalışarak akan kanı yutmamaya çalıştım. Kanla birlikte burun deliklerimde kardeşimin kakasında hissediyordum. Ellerimi tezgaha dayayıp kendimi annemin ellerinden kurtarmaya çalıştım. Bütün gücümle uğraşıyordum ama annem çok güçlüydü. Sonra bir anda beni bıraktı. "Geldiler, geldiler," dedi heyecanla. Lavabodan bir temizlik bezi kapıp bana fırlattı. "Suratındaki boku temizle," dedi. Bir yandan tezgahtaki kahverengi lekeleri temizlerken. Yüzümü temizlemeye çalıştım. Burnumdan hala kardeşimin kakası çıkıyordu. Sonra annem bir peçeteden bir parça koparıp kanayan burnuma soktu ve bana köşede oturmamı söyledi. O akşam hep köşede oturdum. Burnumdan hala kaka parçaları geliyordu. Bir daha Rusya'nın nehrine hiç gitmedik. Eylül'de bir önceki senenin giysileri ve eskiyi paslanmış yeşil renkli yemek çantamla okula başladım. Görüntüm iğrençti. Annem bana her gün aynı yiyecekleri hazırlıyordu. İki tane fındık ezmeli sandviç ve birkaç havuç dilimi. Artık ailenin bir üyesi sayılmadığım için okula ailemizin arabasıyla gitmiyordum. Annem okula koşarak gitmemi istiyordu. Sınıf arkadaşlarımı yiyeceklerinden çalacak zamanımın kalmayacağını, her zaman geç kalacağımı çok iyi biliyordu. Okulda ise tam bir yalnız serseriydim. Çocuklar benimle birlikte hiçbir şey yapmak istemiyorlardı. Öğle teneffüslerinde eski arkadaşlarım beni alay aldıkları şarkıları dinlerken, bir yandan da annemin hazırladığı sandviçleri ağzıma tıkıştırıyordum. "Aptal Hırsız David," "Kokulu Pelzer," en sevdikleri şarkılardı. Konuşacağım ya da oynayacağım tek bir arkadaşım yoktu. Çok yalnızdım. Evde bodrum katında geçirdiğim saatlerde karnımı doyurmak için değişik yollar arıyordum. Babam arada bir bana yiyecek bir şeyler getirmeye çalışıyordu ama çoğunda başarısız oluyordu. Yaşamam gerekiyorsa bunu tek başıma başarmam gerektiğine inanmaya başlamıştım artık. Okulda karnımı doyurmam artık olanaksız bir hale gelmişti. Bütün çocuklar artık yemek çantalarını sınıftaki dolaba saklayıp kilitliyorlardı. Öğretmenler ve okul müdürü artık beni çok iyi tanıyor ve yakından gözlüyorlardı. Artık okulda yiyecek çalmam olanaksızdı. Sonunda işe yarayacağına inandığım bir plan yaptım. Öğle tatillerinde öğrencilerin bahçeden çıkmaları yasaktı. Bu yüzden kimse benim kaçacağımı aklına getirmezdi. Bahçeden kaçacak, yakındaki bakkaldan bisküvi, ekmek, cips ne bulursam çalacaktım. Planımı aşama aşama gözden geçirdim. Ertesi sabah koşarak okula gelirken adımlarımı saydım. Böylelikle bakkala okul arasındaki mesafeyi ve hızımı hesapladım. Birkaç hafta sonra gereksinim olan her bilgiye sahiptim. Gereği yalnızca yeterince yürekli olmak kalıyordu. Okuldan bakkala gitmek daha uzun zaman alıyordu. Çünkü bir tepe tırmanmam gerekiyordu. Bu yüzden bu iş için 15 dakika ayırdım. Tepeden aşağı inmek daha kolaydı. Bu nedenle bunun için de 10 dakika ayırdım. Öyleyse bakkalda yalnızca 10 dakika harcayabilirdim. Her Her gün evden okula, okuldan eve koşarken daha hızlı koşmaya çalıştım ve bir maratoncu gibi hazırlandım. Günler geçiyor, planım daha netleşiyordu. Açlığımın yerini ise kurduğum düşler almıştı. Ev işlerini yaparken de sürekli olarak düş kuruyordum. Dizlerim ve ellerimin üzerinde banyonun seramiklerini ovarken prens ve yoksul adam öyküsündeki prens olduğumu düşünüyordum. Bir prens olduğum için de istediğim zaman bir hizmetçi gibi davranmaktan vazgeçebileceğime inanıyordum. Bodrumda otururken gözlerimi yumuyor, bir çizgi film kahramanı olduğumu düşünüyordum. Fakat gündüzleri kurduğum bu düşleri mahveden bir şey vardı. Açlığım. O zaman hemen yiyecek çalma planlarıma dönüveriyordum. Kusursuz olduğunu bilmeme karşın planımı eyleme dökmeye korkuyordum. Öğle tatillerinde okul bahçesinde dolanırken bakkala gitmemek için kendi kendime bahaneler uyduruyor, yakalanacağımı ya da zaman hesaplarımın yanlış olduğunu düşünüyordum. Kendi kendime yaptığım bu kavgalar sırasında karnım sürekli gurulduyor ve bana korkak diyordu. Birkaç gün hiç akşam yemeği yemeyip yalnızca sabahları kardeşlerimin kahvaltı artıklarıyla yetinmek zorunda kalınca sonunda planımı gerçekleştirmeye karar verdim. Öğle teneffüsü zili çaldıktan birkaç dakika sonra okul bahçesinden sokağa çıkıp koşmaya başladım. Kalbim deli gibi çarpıyor, ciğerlerim patlayacak gibi oluyordu. Hesapladığım sürenin tam yarısında bakkala ulaştım. Bakkalın rafları arasında gezinirken herkes bana bakıyormuş gibi geldi. Sanki bütün müşteriler bu eski püskü giysili pis çocuk hakkında konuşuyordu. Planım başarısızlığa uğramaya mahkumdu. Çünkü dış görüntümü hiç hesaba katmamıştım. Korkum arttıkça midemdeki kasılmalar da artıyordu. Rafların arasında dondum kaldım. Kıpırdayamıyordum. Saniyeler yavaş yavaş geçiyordu. Açlık çektiğim onca zamanı düşündüm. Sonra birdenbire başka hiçbir şey düşünmeden raflarda elime ilk geçen şeyi kaptım ve bakkaldan çıkıp okula doğru koşmaya başladım. Evet, elimde sıkı sıkı tutuyordum ödülümü. Ödülüm bir paket krakerdi. Okula yaklaşırken kraker paketini gömleğimin yırtık olmayan tarafına sakladım ve okul bahçesine girdim. İçeriye girince de doğru erkekler tuvaletine gidip paketi oradaki çöp kutusunun içine sakladım. Derste öğretmenden tuvalete gitmek için izin istedim. Tuvalete giderken çoktan ağzım sulanmaya başlamıştı. Ama ne göreyim? Tuvaletteki çöp kutusu boştu. Bütün planım suya düşmüş, ben tuvalete gidene kadar görevliler çöp kutusunu boşaltmıştı. O gün planım başarısı da uğradı. Ama daha sonraki girişimlerimde o kadar şanssız değildim. Bir seferinde çaldığım şeyi ev ödevlerimizin kontrol edildiği sınıftaki sıramın içine saklamayı başardım. Ama ertesi gün okula geldiğimde caddenin karşı tarafındaki okul binasına transfer edildiğimi öğrendim. Çaldığım yiyecekten olmuştum ama bu transferden hoşnut kaldım. Transferin anlamı çalmak için yeni bir lisanstı. Hem yeni sınıf arkadaşlarımın yiyeceklerinden hem de daha yakınlaşan bakkaldan yiyecek çalabilecektim. Bakkala gittiğimde bazen işlerin ters gideceğini anlayıp hiçbir şey çalmadan döndüğümde oluyordu. Fakat her zaman olduğu gibi orada da yakalandım ve bakkalın sahibi anneme telefon etti. Annem de babam da neden yiyecek çaldığımı çok iyi biliyorlardı. Ama annem yine de bana yiyecek bir şeyler vermeyi reddediyordu. Açlığım arttıkça çalmak için daha iyi planlar geliştiriyordum. Annem yemekten sonra tabaklardaki yemek artıklarını küçük bir çöp kutusuna boşaltırdı. Sonra da onlar yemeklerini yerlerken beklediğim bodrumdan beni yukarıya çağırırdı. Bulaşıkları yıkamak benim işimdi. Kaynar suda bulaşıkları yıkarken yemek artıklarının kokusu gelirdi burnuma. Aklıma gelen şey önceleri midemi bulandırıyordu ama düşündükçe fikir hiç de kötü gelmemeye başladı. Bir şeyler yemek istiyorsam tek şansım buydu. Bulaşıkları elimden geldiğince çabuk yıkayıp çöpleri bodruma götürdüm. Yiyecek artıklarını görünce ağzım sulanmaya başladı. Sigara izmaritlerini ve kağıt parçalarını ayırıp yenebilecek kısımları ayırdım. Sonra da bunları alelacele yedim. Her zaman olduğu gibi bu planımda bir süre sonra başarısızlığa uğradı. Anneme yakalandım. Birkaç haftalığına çöp işinden vazgeçmek zorunda kaldım. Ama bir süre sonra açlığımı bastırabilmek için aynı planı sürdürdüm. Bir seferinde domuz eti artıkları yemiştim. Birkaç saat sonra şiddetli bir karın ağrısıyla iki büklüm oldum. Bir hafta boyunca ishalim geçmedi. Ben kıvranırken annem eti iki hafta bilerek buzdolabında bekletip bozduğunu ve daha sonra çöpe attığını söyledi bana. Çalacağım biliyordu. Bir süre sonra çöpü dökmeden önce yemek çalıp çalmadığımı kontrol etmek için kutuyu kendisine götürmemi istemeye başladı. Yiyecek artıklarını kağıt peçetelere sarıp çöpün en altına sakladığımı bilmiyordu. Çöp kutusunun dibine kadar karıştırıp parmaklarını kirletmek istemeyeceğini biliyordum. Bu planın bir süre daha işe yaradı bu yüzden. Annem bir şekilde yiyecek bir şeyler bulduğumu hissettiği için çöp kutusuna amonyak dökmeye başladı. İşte o zaman karnımı evde doyurmaktan vazgeçtim ve okulda ya da dışarıda yiyecek bulmanın yollarını aramaya başladım. Çocukların yiyeceklerini çalarken yakalandıktan sonra aklıma gelen yeni fikir okul kafeteryasından donmuş yiyecekler çalmak oldu. Okula donmuş yiyecek getiren kamyonun saatini öğrendim ve o saatte tuvalete gitmek için izin istedim. Sessizce kafeteryaya gittim ve birkaç paket donmuş yiyecek çaldıktan sonra tuvalete saklandım. Tuvalette donmuş sosisleri yerken o kadar acele ediyordum ki birkaç kez boğulacak gibi oldum. Karnımı doyurduktan sonra sınıfa döndüğümde kendimle gurur duyuyordum. Karnımı doyurmuştum. O gün öğleden sonra eve koşarken düşündüğüm tek şey ertesi günde donmuş yiyecek çalmaktı. Fakat birkaç dakika sonra annem beni bu fikrimden vazgeçirdi. Beni banyoya soktu ve mideme o kadar şiddetle vurdu ki iki büklüm oldum. Başımı tutup tuvalete eğdi ve benden parmağımı boğazıma sokmamı istedi. Karşı koydum. Porselen klozete bakarken eski numarama başvurup saymaya başladım. 1, 2, 3'e kadar gelemedim. Annem elini gırtlağıma soktu. Sanki midemi çekip çıkarmak istiyordu. Ona karşı koymamaya çalıştım. Sonunda beni bıraktı. Ama ancak kusmak için söz verince. Daha sonra başıma neler geleceğini biliyordum. Kırmızı renkli et parçaları tuvalete düşerken gözlerimi yumdum. Annem iki eli belinde arkamda durmuş. Tahmin etmiştim. Babam bunları duyunca bakalım ne olacak diyordu. Örtüleri kesebilmek için kendimi kasınca kusmam durdu. Başımı çevirince annemin banyodan çıkmış olduğunu anladım. Benimle uğraşmaktan vazgeçmediğini biliyordum. Birkaç dakika sonra elinde bir tasla döndü ve benden tuvaletten yarı hazmettiğim et parçalarını toplayıp elindeki tasa doldurmamı istedi. Babam o sırada alışverişte olduğu için babama kanı topluyordu. O gece geç saatlerde ev işlerimi bitirdikten sonra annem benden mutfak masasının yanında beklememi istedi. Babamla yatak odalarından konuştuklarını işitiyordum. Kustuğum sosis parçaları önündeki tasta duruyordu. Bakamıyordum. Gözlerimi yumdum ve gözümde başka yerlerde olduğumu canlandırmaya çalıştım. Bir süre sonra annem ve babam hışım gibi mutfağa geldiler. Annem parmağıyla tası işaret ederken "Şuna bak Steve" diyordu. "Bu çocuk yiyecek çalıyor. Öyle değil mi?" Yüzündeki ifadeden babamın artık "Bu çocuk yine ne yapmış?" suçlamalarından bıktığını anladım. Annemi onaylamadığını belli eder bir biçimde başını iki yana sallayarak bana baktı ve Roerva, çocuğa yiyecek bir şeyler verseydin sen de dedi. Önünde tartışıyorlardı ve her zaman olduğu gibi bu tartışmayı da annem kazandı. Yiyecek mi? Stefan, bu çocuğun bir şeyler yemesi mi dedin? Evet, çocuk bir şeyler yiyecek elbette. Bunu yiyecek. Annem tası önüme itip hırsla odadan çıktı. Mutfak bir anda o kadar sessizleşmişti ki babamın soluk alıp vermesini istiyordum. Yavaş elini omzuma koydu ve ''Burada bekle kaplan. Bir şeyler yapmaya çalışacağım.'' dedi. Birkaç dakika sonra yanıma döndü. Annem bu kararından vazgeçirmeye gitmişti. Fakat yüzündeki ifadeden kimin kazandığını hemen anladım. Bir sandalyeye oturup elimle tastan bir sosis parçası aldım. Sosisi ağzıma götürürken elime sosisten yoğunlaşmış tükürük bulaştı. Sosisi yutmaya çalışırken bedenim titredi. Eline bir içki bardağıyla beni izlemekte olan babama döndüm. Başıyla devam etmemi belirtti. Ben kustuğum şeyleri yerken orada durup beni seyrettiğine inanamıyordum. O anda birbirimizden ne kadar uzaklaştığımızı fark ettim. Sosisin tadını almadan yutmaya çalışırken ensemde bir el hissettim. Annem dişlerinin arasından çiğne diyordu. Ye, hepsini ye. Oturduğum yerde giderek küçülüyordum. Gözyaşlarımı artık kontrol edemiyordum. Tasta kalanların tümünü ağzıma attıktan sonra yutabilmek için başımı geri attım. Gözlerimi yumdum ve yeniden kusmamak için başımı tutmaya çalıştım. Kusmayacağımı anlayınca da gözlerimi açmadım. Gözlerimi açtığımda babamı gördüm. Çektiğim acıyı görmemek için arkasını dönmüştü. O anda annemden nefret ettiğimi ama babamdan daha da çok nefret ettiğimi anladım. Bir zamanlar bana yardım etmeye çalışan adam, oğlu bir köpeğin bile burun kıvıracağı bir şeyi yerken bir heykel gibi duygusuz bir biçimde yalnızca olanları izliyordu. Yarı hazmedilmiş sosisleri bitirdikten sonra annem suratıma birkaç tane gazete fırlatıp bundan böyle yorgan olarak yalnızca gazete kullanabileceğimi söyledi. Yatağımsa masanın altıydı. Babama baktım. Ama sanki ben orada değilmişim gibi davranıyordu. Önlerinde ağlamamak için büyük bir çaba harcayarak gazeteleri üzerime örttüm ve kafesteki bir fare gibi yere uzandım. Aylarca kahvaltı masamızın altında çöp kutusunun yanında uyuduktan sonra gazeteleri kendi yararıma kullanmayı öğrendim. Gazeteleri sarınca bedenimin ısısı üşümemi engelliyordu. Sonunda annem artık üst katta uyuyamayacağımı söyleyip beni bodruma gönderdi. Artık yeni yatağım eski bir asker yatağıydı. Geceleri üşümemek için başımı ısıtıcıya yakın tutuyordum. Fakat birkaç gece çok üşünce ellerimi kollarımın altına, ayaklarımı da popoma çekerek uyuduğumda ısındığımı fark ettim. Bazen geceleri üşüyerek uyanıyor, o zaman da normal ve sevilen bir insan olduğumu, sıcacık elektrikli battaniyeler altında uyuduğumu düşünüyordum. Düş gücüm bir süre beni idare ediyor ama soğuk gecelerde gerçeklere dönüveriyordum hiç istemesem de. Hiç kimsenin bana yardım edemeyeceğini biliyordum. Ne öğretmenlerim, ne kardeşlerim ve ne de babam bana yardım edebilirdi. Çok yalnızdım ve her gece Tanrı'ya her zaman güçlü olabilmek için dua ediyordum. Hem bedenim hem de ruhum güçlü olmalıydı. Bodrumun karanlığında, tahtadan asker yatağında yorgunluktan baygın düşüp uyuyana kadar titriyordum. Bir gece düşünürken aklıma değişik bir şey geldi. Okula giderken yiyecek dilenecektim. Okuldan eve geldiğimde her gün kusturarak yapılan yiyecek muayenelerine karşın sabah yiyeceğim şeyleri öğleden sonraya kadar hazmedeceğim aklıma geldi. Sabahları okula koşarak giderken daha hızlı koşmaya çalışıyordum. Böylece yiyecek bulmak için zamanım olacaktı. Sonra kararımı değiştirdim ve evlerin kapılarını çalmaya başladım. Kapıyı açan ev sahibi kadınlara yakınlarda bir yiyecek çantası bulup bulmadıklarını soruyordum. Planım büyük ölçüde işe yaradı. Yüzüme bakan bu kadınlar bana acıyorlardı. Üstelik tanımamak için kendime bir de takma at bulmuştum. Planım birkaç hafta işe yaradı fakat bir gün annemi tanıyan bir hanımın kapısını çaldım. O zaman yemek çantamı kaybettim. Bana yiyecek bir şeyler verir misiniz? Planım suya düştü. Ben daha oradan ayrılmadan annemi telefonla arayacağını biliyordum. O gün okulda dünyanın sonunun gelmesi için dua ettim. Daha sınıfa girerken annemin televizyonun karşısında kanepede uzanıp ben evine dönene kadar benim için kötü planlar yaptığını biliyordum. O gün öğleden sonra koşarak eve dönerken sanki ayaklarıma ağır taşlar bağlanmıştı. Attığım her adımda arkadaşının annemi aramamış olması, beni tanımamış olması için dua ediyordum. Gökyüzü masmaviydi. Güneş sırtımı ısıtıyordu. Annemin evine doğru yaklaşırken başımı kaldırıp güneşe baktım. Acaba güneşi bir daha görebilecek miydim? Kapıyı yavaşça açarak içeriye süzüldüm ve parmak uçlarıma basarak bodruma indim. Annemin koşarak aşağıya gelmesini ve beni dövmesini bekledim. Ama gelmedi. İş giysilerimi giyinip mutfağa çıktım ve annemin öğle yemeğinin bulaşıklarını yıkamaya başladım. Annemin nerede olduğunu bilmediğim için kulaklarım adeta bir radar anteni gibi çalışıyor, annemin yerini tam olarak saptamak için uğraşıyordu. Bulaşıkları yıkarken iyice gerilmiştim. Sonunda annemin yatak odasından çıkıp mutfağa doğru yürüdüğünü işittim. Bir an gözüm mutfak penceresinden dışarıya kaydı. Sokakta çocuklar neşe içinde oyun oynuyorlardı. O an gözlerimi kapattım ve o çocuklardan biri olduğumu düşledim. İçim ısındı ve kendi kendime gülümsedim. Annemin soluğunu ensemde hissettiğimde yüreğim ağzıma geldi. Korkudan elindeki tabağı düşürdüm. Fakat tabak daha yere düşüp kırılmadan tabağı havada yakaladım. ''Sen çok atik bir piçsin, değil mi?'' dedi dişlerinin arasından. ''Çok da hızlı koşar, kapı kapı dolaşıp yiyecek bir şeyler dilenmeye de zaman bulursun. Hadi bakalım, şimdi görelim ne kadar hızlı olduğunu.'' Annemin beni döveceğini anladığım için kendimi kastım. Fakat bana vurmayınca dönüp televizyonun başına döneceğini düşündüm. Fakat annem gitmiyordu. 5-10 santim arkamda durmuş, her hareketimi izliyordu. Mutfak penceresinde yansımasını gördüm. Göz göze geldik. Bana gülümsedi. Altıma işemek üzereydim. Bulaşıkları bitirince banyoyu temizlemeye başladım. Ben küvet temizlerken annem de klozetin üzerine oturup beni izledi. Ben dizlerim ve ellerimin üzerindeyken sakin sakin arkamda durmuş beni izliyordu. Her an yüzümü tekmeleyebilirdi ama tekmelemedi. Temizliği sürdürürken kaygım giderek artıyordu. Beni döveceğini biliyordum ama ne zaman, nerede ve nasıl döveceğini kestiremiyordum. Banyonun temizlenmesi sonsuza değin sürdü gibi geldi bana. İşimi bitirdiğimde korkudan bütün bedenim tir tir titriyordu. Ondan başka hiçbir şeye konsantre olamıyordum. Yüzüne bakma yürekliğini gösterdiğinde gülümsedi ve "Hızlı delikanlı, bundan çok daha hızlı hareket etmelisin," dedi. Akşam yemeği vakti geldiğinde korkudan yorgun düşmüştüm. Annem sofrayı toplayıp bulaşıkları yıkamam için beni çağırmasını beklerken neredeyse uyuyacaktım. Bodrumda tek başıma beklerken sıkıştım. Yukarı çıkıp tuvalete gitmek istiyordum ama annem çağırmadan yukarı çıkmam olanaksızdı. Ben bir mahkumdum. Kendi kendime "Belki de benim için planladığı şey bu," diye düşündüm. "Belki de kendi şişimi içmemi istiyor." Önce fikir çok acımasız geldi ama annemin bana her şeyi yapacağını biliyordum. Bana yapabileceklerini düşündükçe iç gücümün giderek azaldığını hissediyordum. O anda aklıma bir şey geldi. Annem beni neden adım adım izlediğini anlamıştım. Ne zaman ve nerede beni döveceğini belli etmeyerek üzerimde sürekli bir baskı yaratmak istiyordu. Onunla nasıl baş edeceğimi düşünmeye zaman bulamadan beni yukarıya çağırdı. Mutfağa gittiğimde yalnızca ışık hızıyla çalışırsam elinden kurtulabileceğimi söyledi bana. Öyleyse bulaşıkları yıkarken rekor kırmam gerekiyordu. "Elbette," dedi dişlerinin arasından. "Bu gece sana yemek yok. Fakat üzülme. Açlığın neyin bastıracağını çok iyi biliyorum." Akşam işlerini bitirdikten sonra aşağıya gidip orada kendisini beklememi söyledi. Sırtımı duvara dayayıp benim için ne tür planlar yapabileceğini düşünmeye başladım. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Buz gibi bir ter iniyordu tüm bedenimden. O kadar yorgun düştüm ki ayaktayken uykuya daldım. Başım öne düşünce fark ettim uyuduğumu ve kendimi toparlamaya, uyanık kalmaya çalıştım. Uyanık kalmak için ne yaparsam yapayım başım habire önüme düşüyordu. Aynı suda hareket eden bir mantar gibi. Transta gibiydim ve o durumdayken ruhumun da bedeninden ayrılmış, havada uçuyormuş gibi hareket ettiğini fark ettim. Başım duvara çarpıp beni uyandırana kadar kendimi bir tüy kadar hafif hissettim. Uyurken yakalanmamın sonucu çok kötü olabilirdi. Bu yüzden gözlerim bodrum penceresinden, dikkatim de geçen arabaların seslerinden ayırmamaya çalışıyordum. Yüreğim ise uçup gitmeyi diliyordu o evden. Ron ve Stan yattıktan saatler sonra annem beni yukarıya çağırdı. Adımlarım geri geri gidiyordu. Korktuğum an gelmişti. Beni hem duygusal hem de fiziksel olarak mahvediyordu. Benim için nasıl bir plan yaptığını bilmiyordum. Beni yalnızca dövüp öfkesini rahatlatmasını diledim içimden. Kapıyı açtığımda fark ettiğim sakinlikten ürktüm. Mutfaktaki küçük lambanın verdiği ışığın dışında bütün ev karanlıktı. Annem mutfaktaki masanın başında oturuyordu. Gülümsedi ve o anda düşmüş omuzlarından çok sarhoş olduğunu anladım. Garip bir duyguya kapıldım ve annemin beni dövmeyeceğini anladım. Düşüncelerim gölgelendi ama trans halinden çıkmıştım. Annem masadan kalkıp mutfak lavabosuna doğru yürüdü. Eğilip lavabonun altındaki dolabı açtı ve oradan amonyak şişesini çıkardı. Hiçbir şey anlayamamıştım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Annem eline bir kaşık alıp kaşığa biraz amonyak döktü ve bana doğru ilerledi. Yürürken kaşıktan yere bir parça amonyak döküldü. Gerilerken başımı ocağın üzerindeki dolaba çarptım. İçin için gülüyordum. Bu kadar mı? Bu kadarcık mı yani? Benden istediği tek şey o bir kaşık amonyağı içmem mi? Korkmuyordum. Çok yorgundum. Kendi kendime hadi bakalım iç ve bitsin artık bu iş dedim. Annem eğildi ve bana yine yalnızca hızlı olursam kurtulabileceğimi söyledi. Annemin ne demek istediğini anlamaya çalışıyordum ama kafam çok karışıktı. Hiç tereddüt etmeden ağzımı açtım ve annem buz gibi kaşığı gırtlağıma kadar soktu. Kendi kendime bu işin ne kadar kolay olduğunu söyledim bir kez daha. Ama bir an sonra soluk alamadığımı fark ettim. Soluk burun tıkanmıştı. Annemin önünde kıvranıyordum soluk alabilmek için. Gözlerim yuvalarından uğramıştı. Ellerim ve dizlerim üzerine yere düştüm. Hava kabarcığı diye geçirdim içimden. Bütün gücümle yeri yumrukluyor, yutkunmaya çalışıyordum. Soluk burumun ağzını tıkamış olmalıydı hava kabarcığı. Çok korkuyordum. Gözyaşları iniyordu yanaklarımdan aşağı. Birkaç saniye sonra yumruklarımı önceki kadar hızlı vuramadığımı fark ettim. Yerleri tırmalıyordum. Gözlerim tek bir noktaya odaklanmıştı. Renkleri göremediğimi anladım. Ölüyordum. Bir an toparlandım. Annem sırtıma vuruyordu. Yumrukları sayesinde gerildim ve soluk almaya başladım. Ben deli gibi soluk alırken annem masaya içkisinin başına döndü. İçkisinden bir yudum aldıktan sonra bana baktı. O kadar zor değildi, değil mi? Dedi ve beni bodruma göndermeden önce kalan içkisini başına dikti. Ertesi akşam aynı şeyler bir kez daha yaşandı. Ama bu kez babamın önünde. Babama övünerek bu çocuğa yiyecek çalmaktan böyle vazgeçireceğim diyordu. Oysa bunu yalnızca hasta zevkini tatmin etmek için yaptığını biliyordum. Annem bana bir kaşık daha amonyak içirirken babam hiç kıpırdamadan bizi izliyordu. Fakat bu kez o kadar kolay teslim olmadım. Ağzımı açmamak için epeyce uğraşmak zorunda kaldı. Başımı iki yana sallarken amonyağın bir kısmı yere döküldü. Fakat yeterince dökülmemişti elbette. Yine yeri yumruklamaya başlamıştım. Başımı kaldırıp babama baktım. Onun biraz olsun bana acımasını istiyordum. Düşüncelerim çok netti. Ama konuşamıyordum. Ağzımı açtığımda hiç ses çıkmıyordu. Ben yeri yumruklarken babam tepemde bana bakarak duygusuz bir halde beni izledi. Annem ise sanki köpeğiyle ilgilenirmiş gibi birkaç kez sırtıma vurdu yalnızca. Sonra gözlerim karardı. Ertesi sabah banyoyu temizlerken yanan dilimi görmek için aynaya baktım. Dilim paramparçaydı. Kimi yerlerden et parçaları sallanırken kimi yerleri kıpkırmızı et görünümündeydi. Orada öylece kaldım ve hayatta kalabildiğim için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Annem bir daha bana amonyak içiremedi ama birkaç kez çamaşır suyu içirmeyi başardı. Annemin en zevk aldığı oyun bana bulaşık deterjanı içirmekti. Ucuz pembe renkli sıvıyı boğazından aşağıya döker sonra bodruma gidip ayakta beklememi söylerdi. Bir gün ağzım o kadar kurudu ki bodrum katının köşesindeki musluktan kana kana su içtim. Fakat çok geçmeden büyük bir hata yaptığımı anladım. İshal olmuştum. Anneme seslenip tuvaleti kullanabilmek için izin istedim yalvararak. Yalvarmalarıma kulak asmıyor, izin vermiyordu. Orada öylece kaldım. Paçalarımdan akıyordu artık. Kendimi kontrol edemiyordum. Kendimi çok aşağılanmış hissettim ve bir bebek gibi ağlamaya başladım. Artık kendime olan saygımı da yitirmiştim. Yine tuvalete gitmem gerekiyordu ama hareket etmeye korkuyordum. Karın ağrıları içinde kendimi bıraktım artık. Köşedeki musluğa gittim. 5 galonluk bir kova aldıktan sonra üzerine oturdum. Sonunda bu çözüm gelmişti aklıma. Gözlerim yummuş, kendimi ve bodrumu nasıl temizleyeceğimi düşünürken bodrumun tam arkamdaki dış kapısı açıldı. Babamdı. Oğlunun bir kovanın üzerinde oturduğunu ve paçalarından akan pisliği gördü. Kendimi bir köpek gibi hissettim. Her zaman kazanan annem olmuyordu. Bir gün beni okula göndermedi ve yine ağzıma bulaşık deterjanı doldurdu. Sonra da benden mutfağı temizlememi istedi. Deterjanı yutmadım. Mutfağı temizlerken dakikalar geçiyor, ağzımdaki sabuna tükürüğüm de karışıyordu. Fakat dayandım, yutmadım. Mutfaktaki işimi bitirince çöpü dökmek için bodruma koştum. Çok mutluydum. Hemen kapıyı kapattım ve ağzımdaki pembe renkli deterjanı tükürdüm. Çöp kutusundan kullanılmış bir kağıt havlu çıkartıp ağzımın içini iyice sildim. İşimi bitirdiğimde sanki olimpik maratonu kazanmış gibi mutlu oldum. Annemi yendiğim için çok mutluydum. Karın doyurma girişimlerimin çoğunda beni yakalamasına karşın annem her seferinde başarılı olamıyordu. Bodrumda saatlerce kaldığım için biraz yüreklenmeye başlamıştım. Ve artık arada bir bodrumdaki derin dondurucudan donmuş yiyecekler çalmaya başlamıştım. İşlediğim suçun bedelini her an ödemek zorunda kalacağımı biliyordum. Bu yüzden de yediğim her lokmayı son lokmammış gibi yiyordum. Bodrumun karanlığında gözlerimi yumuyor, şık giysiler giyinmiş, dünyanın en nefis yiyeceklerini yiyen bir kral olduğumu düşünüyordum. Elimde donmuş bir kabaklı kurabiye yerken bir kral oluyor, elimdeki yiyeceğe bakıp gülümsüyordum. Kaza. 1971 yılının yazı annemle birlikte geçirdiğim zamanın geri kalan kısmının belirlendiği yıl oldu. Henüz 11 yaşıma gelmemiştim ama bana ne tür cezalar verebileceğini artık çok iyi biliyordum. Annemin bana verdiği işleri zamanında bitiremezsem aç kalıyordum. Eğer onun ya da oğullarından birinin yüzüne izinsiz bakarsam tokat yiyordum. Yemek çalarken yakalanırsam ya da eski cezalarından birini veriyor ya da yepyeni ve acımasız bir ceza buluyordu. Çoğu zaman annem ne yaptığını biliyordu ve ben de hangi durumda ne yapacağını önceden tahmin edebiliyordum. Yine de her zaman çok dikkatli hareket etmeye çalışıyor, her an ölüme çıkması olasılığına karşı her an gergin yaşıyordum. Haziran ayı bitip Temmuz geldiğinde moralim iyice bozulmuştu. Bir şeyler yemek artık yalnızca bir fanteziydi. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım artık kahvaltı artıklarını da vermiyordu. Zaten öğle yemeği diye bir şey hiç yoktu. Akşam yemeği olaraksa 3 günde bir şeyler yiyebiliyordum. Temmuz ayında bir gün diğer günler gibi başladı. Bir kölenin yaşamından hiç farklı olmayan yaşamımda. 3 gündür hiçbir şey yememiştim. Yazın okullar da kapalı olduğu için başka yollarla yiyecek bir şeyler bulma umudumda yoktu. Akşam yemeği sırasında her zaman olduğu gibi merdivenin en alt basamağına ellerimi altıma koyup oturdum ve ailenin yemek yerkenki sohbetlerini dinlemeye başladım. Annem son zamanlarda beni ellerimin üstüne oturtup başımı geriye atmamı istiyordu. Savaş esiri oturuşuydu bu. O sırada başım öne düşmüş, kendimin de ailenin bir bireyi olduğumu düşünüyordum. Otururken uyuyakalmış olmalıyım ki annemin haykırışıyla kendime geldim. Buraya gel, kaldır kıçını. Annemin sözlerinin daha ilk gecesinde başımı kaldırıp merdivenleri çıktım. İçimden bu gece bana yiyecek bir şeyler vermesi için dua ediyordum. Büyük bir hızla yemek masasını toplamaya başlamıştım ki annem beni mutfağa çağırdı. Bana zaman sınırlamalarımı söylerken başımı öne eğerek dinledim onu. Tam 20 dakikan var. Bir dakika değil, bir saniye geçirirsen sana bu akşam da yemek yok. Anladın mı? Evet efendim. Seninle konuşurken yüzüme bak. Komutuna uyup hafifçe başımı kaldırdım. Başımı kaldırdığımda Russell'ın annemin kucağında olduğunu gördüm. Annemin sesinin tonu onu hiç rahatsız etmiş görünmüyordu. Buz gibi gözlerle bana bakıyordu. O zaman Russell'ın yalnızca 4 ya da 5 yaşlarında olmasına karşın annemin küçük nazisi olmuştu ve her hareketimi izlemeye, yemek çalıp çalmadığımı kontrol etmeye başlamıştı. Bazen anneme bir şeyler uyduruyor, aldığım cezayı çekerken de beni izliyordu. Bu aslında Russell'ın hatası değildi. Annem onun da beynini yıkamıştı ama ben ondan yine de nefret ediyordum. Annem, "Beni işitiyor musun?" diye haykırdı. Seninle konuşurken yüzüme bak. Ona bakınca tezgahın üzerinde duran bir bıçağı eline aldı ve eğer zamanında bitirmezsen seni öldürürüm dedi. Artık söyledikleri beni etkilemiyordu. Aynı şeyi tam bir haftadır söyleyip duruyordu. Russell bile onun tehditlerinden korkmuyordu artık. Annem kucağına oturmuş ata biner gibi oyun oynuyordu. Annem yeni taktiğinden hoşnut olmasa gerek sürekli konuşuyor. Zamanımı boşa geçiriyordu. Artık susmasını ve işimi bitirmem için bana zaman bırakmasını istiyordum. Annemin zaman sınırlamasına uymam koşuldu. Çünkü artık bir şeyler yemek istiyordum. Bir gece daha aç uyuyamazdım. Yanlış olan bir şeyler vardı. Evet, gözlerimi annemden alamıyordum. Bıçak sağ elindeydi ve bıçağı sallıyordu. Yine de çok korkmamıştım. Çünkü bunu daha önce de yapmıştı. Kendi kendime gözleri dedim. Gözlerine bak. Gözlerine baktım. Her zamanki yarı sarhoş bakışlarıydı. Ama içimden bir ses bir terslik olduğunu söylüyordu yine de. Beni bıçaklayacağını sanmıyordum ama bedenim gerilmişti yine de. O anda yanlış olan şeyin ne olduğunu anladım. Biraz Russell'ın sallanmasından, biraz da annemin bıçağı tutan elinin hareketinden. Annemin bedeni ileri geri sallanıyordu. Bir an annemin düşeceğini sandım. Dengesini bulmaya çalıştı ve Russell'ı kucağından yere bıraktı. Hala bana bağırıyordu. O anda bedeninin üst kısmı daha çok sallanmaya başladı ve kontrolden çıktı. Onun tehditlerini unuttum ve yüzü koyun yere düşeceğini düşündüm. Bütün dikkatini yüzüme vermiştim. Bir an elindeki nesnenin havada uçtuğunu görür gibi oldum. Karnımın tam üstünde şiddetli bir acı duydum o anda. Ayakta kalmaya çalışıyordum ama gözlerim karardı ve yere yığıldım. Kendime geldiğimde göğsümden ılık ılık bir şeyler aktığını hissettim. Nerede olduğumu anlamam birkaç saniyemi aldı. Tuvalette oturuyordum. David ölüyor, çocuk ölüyor diye haykırmakta olan Russell'a döndüm. Sonra karnıma baktım. Annem önümde diz çökmüş, büyük bir gazlı bez parçasını kan fışkıran bir deliğe bastırmaya çalışıyordu.